Ayrım 18. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 197. 2010. Balyoz, İleri Demokrasi, İster Asar İster Kesersin, Başsavcı İlhan Cihaner, Şarkıcı Açılımı, Roman Açılımı, Artist Açılımı, Futbolcu Açılımı, 12 Eylül Referandumu, Yetmez Ama Evet, Yargı Tayyip, Danıştayyip, Sayıştayyip, Deniz Baykal'ın Kaseti, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni CHP, Mavi Marmara, Hamas, Devletin Zirvesi Siperde Çömeldi, İthal İnek Angus, İçki İçme, Üzüm Ye, Hanefi Avcı, Haliç'te Yaşayan Simonlar, Wikileaks, Fuhuş ve Casusluk Davası. Bismillah, senenin ilk günü. Kozmik odayı inceleyen hakimi takip ediyorlar dediler. Askeri plakalı iki otomobili durdurdular, 7 askeri gözaltına aldılar. 24 saat heyecan fırtınası esti. Kozmik takibe suçüstü, bu kez kaçamadılar, sivil araçta yakalandılar, dinleme cihazları var, manşetleri atıldı. Televizyon ana haber bültenlerinde hakimin suikasttan kıl payı kurtulduğu bile söylendi. Utanmazlığın daniskasıydı. Çünkü suikastçı diye gözaltına alınan askerlerin, lojmanlarda görevli aşçı, marangoz ve elektrikçi oldukları ortaya çıktı. Otomobillerinde sebze meyve bulunmuştu. Aşçı uzman çavuş, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın lojman aşçısıydı. Yarbay Ali Tatar gibi donanmanın seçkin subaylarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı'na suikast yapacak diye içeri tıkıyorlar. Aynı komutanın aşçısını hakime suikast yapacak diye yakalıyorlardı. Hemen peşinden kozmik hakime kargo ile faili meçhul zarf geldi. İçinden tehdit mektubuyla 8 adet Kalaşnikov mermisi çıktı. Ucuz bir komediydi. Birileri aşçı rezaletini unutturmaya çalışıyordu. Bakın gördünüz mü? Aşçı dediler ama kurşunla tehdit ediliyor haberleri yapıldı. Hatta kozmik hakimin zehirlenme endişesiyle evinden sefer tasıyla yemek getirdiği bile yazıldı. Bizzat hakim yalanladı. Memleket kozmik odayla yatıyor, kozmik odayla kalkıyordu. Peki neydi bu kozmik oda? 50 metrekarelik bir odaydı. Giriş çıkışı 24 saat kesintisiz kamerayla takip ediliyordu. Göz retinası taramasıyla 3 günde bir değiştirilen şifreyle girilebiliyordu. Yurt içi ve yurt dışı operasyonel belgelerden, istihbarat bilgilerinden oluşan 10 bin civarında dosya vardı. Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nin ikizi olarak nitelendiriliyordu. Sadece Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve 12 subayın girme yetkisi vardı. Bülent Arınç'a suikast yapacaklar diye gözaltına alınan albay ve binbaşı serbest bırakıldı. Genelkurmay'dan bilgi sızdırdığı tahmin edilen köstebek, bir subayı takip etmek için Genelkurmay'ın emriyle çukur ambarda bulundukları ortaya çıktı. Kruki'yi yuttu haberleri falan hepsi palavraydı. Ama isim yazılı bir kağıt parçası hakikaten vardı. Arınç'ın apartmanının ismi yazıyordu. Subaylar o kağıdın kendilerine ait olmadığını, ceplerine polis tarafından sokuşturulduğunu söylediler, kriminal inceleme istediler. Subayların ısrarına rağmen bu inceleme yapılmadı. Hadiseye karışan subaylarla polislerin el yazısı örnekleri alınsaydı, vaziyet kabak gibi anlaşılacaktı, yapılmadı. Üstelik, subayların suikastçı olmadığının kesinleşmesine rağmen, serbest bırakılmalarına rağmen, kozmik odadaki arama durdurulmadı, devam ettirildi. Başbakan Lübnan'a gitti, İsrail'i yerden yere vurdu. Ertesi gün İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon, Türkiye Büyükelçisi Oğuz Çelikkolu, Dışişleri Bakanlığı yerine meclisteki bürosuna çağırdı. Önce koridorda ayakta bekletti. Sonra küçücük odaya aldırdı. Kendisi yüksek koltuğa otururken büyükelçimizi daha alçak koltuğa oturttu. Tokalaşmadı. Sehpaya İsrail bayrağı koydurttu. Gazetecilere bu halde fotoğraf çektirtti. "Görüyorsunuz bizden aşağıda oturuyor, biz yüksekteyiz," dedi. Tayyip Erdoğan'ın Arap alemindeki şöhreti artıyor. Arada olan Türk milletinin onuruna oluyordu. Denizli'de yerel basının manşet yaptığı bir kitap ana haber bültenlerinde yer aldı. Camilerde ücretsiz olarak dağıtılıyordu. Eşi emekli imam olan bir kadın yazmıştı. "Hanımı türbanlı diye benim oğlumu ordudan attılar. Dinime laf söyleyenlere karşı sessiz kalmamak için bu kitabı çıkardım," diyordu. Kitapta bazı ilahiler vardı. Tayyip'in başlıklı ilahide, "Tayyip Allah yolunun bekçisidir, Tayyip'i üzmek Allah'ı üzmektir," deniyordu. Bilahare, Aydın'da yerel basının manşet yaptığı bir konuşma, ana haber bültenlerinde yer aldı. AKP Aydın İl Başkanı, "Başbakanımız bizim için ikinci peygamber gibidir," diyordu. İş bu hale gelmişti. Deniz Feneri kepazeliğinden beri Mehmetçik Vakfı'na bağış rekoru kırılıyordu. Şırak, kurban vurgunu peyda oldu. Diyarbakır'daki May Et firmasının kesmediği halde kurban kesilmiş gibi Mehmetçik Vakfı, LÖSEV ve Deniz Feneri Derneği'ne makbuz verdiği tespit edildi. Mehmetçik Vakfı Başkanı'na 1 milyon 100 bin sene, LÖSEV Başkanı'na 364 bin sene, Deniz Feneri Derneği Başkanı'na 44 bin sene hapis istendi. Hepsi birden tencere dibin kara durumuna düşürülmüştü. Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'in önü kesilmiş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı ve Atatürkçü Düşünce Derneği de zaten Ergenekoncu ilan edilmişti. Bir taraftan avanta kömürlerle, gıda kolileriyle sadaka toplumu yaratılıyor, öbür taraftan bağış sistemi çökertiliyordu. Mehmetçik Vakfı Başkanı'na 1 milyon 100 bin sene hapis istendiği gün, Mehmet Ali Ağca gene serbest bırakıldı. 2006'da bırakılmış, sonra "pardon yanlış hesaplamışız" denilerek tekrar içeri tıkılmış, 8 sene daha yatacağı açıklanmış, 4 sene de bırakılmıştı. Bu sefer hakikaten çıkmıştı. "Mesih'im," diyordu. İdam yemişti, toplam 10 senede yırtmıştı. İşte bu da Mesih'in mucizesiydi. Hrant'ın katili o gün Samast, cezaevinde Selma Şahin'le evlendi. Nikah Kandıra cezaevinin bulunduğu Akçakese köyünün muhtarı tarafından kıyıldı. Nikah şahitliklerini infaz koruma memurları yaptı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmuştu. Sanırsın olimpiyatı aldık, o havalarda sunuluyor, her şehre nasip olmadığı anlatılıyordu. Halbuki biz olana kadar Avrupa'da 39 şehir kültür başkenti olmuştu. Neredeyse kültür başkenti olmayanı dövüyorlardı, o haldeydi. Üstelik İstanbul'a nasip oldu deniyordu ama aslında 3 şehre nasip olmuştu. İstanbul'la beraber Essen ve Pécs de 2010'un kültür başkentiydi. İşin bu tarafını söylemiyorlardı. Peki hiç mi faydası yoktu? Elbette vardı. Tek bir örnek anlatayım. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'in İstanbul'un Sırları projesine Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından 210 bin lira destek verilmişti. Bütçe devasaydı, güzel güzel harcandı. İstanbul kültür başkenti oldu diye köpürtülürken, tekel işçileri memleketin başkentinde çadırları kurmuş, iki aydır oturma eylemi yapıyor, tek sütun haber bile yapılmıyorlardı. Sansürleniyordu. Çaresiz kaldılar, seslerini duyurabilmek için açlık grevine başladılar. Medyanın iktidar yalakalığı, kolayca halledilebilecek meseleyi dallanıp budaklandırıyordu. Tayyip Erdoğan, bizi tekel işçisi değil milletimiz iktidar yaptı dedi. Tekel işçileri milletimizden sayılmıyordu. Derhal Ergenekoncu ilan edildiler. Hükümeti yıkmak için karanlık güçlere alet oldukları yazılıyordu. DHKPC, İBDAC. Bunların adı üstündeydi zaten, 4C. Ekstra dramatik tarafı, çadırlarda anket yapılınca anlaşıldı. Tekel işçilerinin %70'i AKP'ye oy vermişti. Neticede Danıştay işçilerin lehine yürütmeyi durdurdu. 78 gün devam eden direniş sona erdi. Çadırlar söküldü. Ancak işçi tufaya gelmişti. Danıştay'ın kararına rağmen özlük haklarında değişiklik yapılmadı. Bir ay sonra tekrar toplanıp Ankara'da yürüyüş yapmak istediler. Geçmiş olsun, polis hazırlıklıydı. Şehir girişlerine barikatlar kuruldu. Yaklaşana verdiler biber gazını, verdiler copu, püskürttüler, Ankara'ya sokmadılar. Basınımız da zaten darbe mevzularına odaklanmıştı. Tekel işçileri unutuldu, kaderlerine terk edildi. Kozmik Hakim 27 gün boyunca sayfa sayfa not aldı. Arama nihayet bitti. Genelkurmay resmi açıklama yaptı. Görev ve yetki alanı dışında faaliyet tespit edilmediğini duyurdu. Güvenlik gereği Kozmik Oda'daki savaş planlarının iptal edildiği, hepsinin yenileneceği açıklandı. Aynı gün, zamanlama gene şahaneydi. Taraf gazetesi şu manşetle çıktı. Fatih Camii bombalanacaktı. 2003 senesinde dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan liderliğinde Balyoz Kod adıyla darbe planı yapıldığı iddia ediliyordu. Darbe kararının 29'u general, 162 subayın katıldığı toplantıda alındığı öne sürülüyordu. Plana göre camiler bombalanacak, F-16'mız Ege'de kasten düşürülecek, kaos yaratılacak, 200 bin kişi gözaltına alınacak, halka ateş açılacak ve darbe yapılacaktı. Çetin Doğan isyan etti. Düzenli olarak yapılan plan semineriydi, herhangi bir savaş anında çıkabilecek karışıklıkları önleme planıydı. Cami bombalanması, uçak düşürülmesi filan, yapıştırma, üretim, iftira. Bunları hangi dinsiz, imansız, hasta adam düşünebilir dedi. Genelkurmay Başkanı Başbuğ basın toplantısı yaptı. Bu iddiayı ortaya atan vicdansızlara soruyorum. Biz askere Allah Allah diye taarruz ettiriyoruz. Bu ordu nasıl olur da Allah'ın evine bomba atmayı düşünür? Hicap duyuyorum, lanetliyorum diye bağırdı. Öfkesinden kürsüyü yumrukladı. Çirkin bir kısır döngü başlamıştı. Manşetlerinden iftira üstüne iftira atıyorlar. Köşelerinden cevap ver başbuğ diye makale yazıyorlar. Başbuğ cevap verince de, demokratik ülkede nasıl olur da Genelkurmay Başkanı bu kadar konuşur, susturun şu adamı diyorlardı. Gazetecilik mesleğindeki ahlaksızlık zirvedeydi. Kim olduğu meçhul tipler, gazeteci yazar sıfatıyla ekranlara çıkarılıyordu. Ahalinin zihni öylesine bulandırılmıştı ki, Anıtkabir'e denizaltıyla saldıracaklar manşeti bile atsan inanan olabilirdi. Gazete sayfalarından haber değil adeta virüs yayılıyordu. Bulaştırıyorlardı. Listeler yayınlıyorlardı. Şu da işin içinde, bu da işin içinde diyerek AKP'ye karşı olanları darbeci ilan ediyorlardı. İş adamlarından yurtsever gazetecilere, Profesörlerden siyasilere, yargıçlardan askerlere, yüzlerce kişi alakası olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Herkes ne oluyor diye merak ederken Tayyip Erdoğan neler olduğunu izah etti. Hazmedeceksin, ileri demokrasi bu dedi. Demokrasiden ileri demokrasiye geçmiştik. Taraf gazetesindeki balyoz manşetini yazan muhabir Mehmet Baransu, 5000 sayfalık belgeleri bavulla savcıya getirdi. An itibariyle yakamoz, sarı kız, ay ışığı, eldiven, kafes, balyoz, çarşaf, sakal, oraj, suga isimleriyle darbe planlarımız olmuştu. Ayrıca Dursun Çiçek, Poyrazköy, Çukur Ambar gibi hükümeti devirme ve suikast planlarımız vardı. Gazetelerde Altay, Atak, Barbaros, Alev, Fişek, Acar isimleriyle başka başka darbe planları olduğu da yazıldı. Ancak bunların arkası gelmedi. Tam gün yasası meclisten geçti. Doktorlar ya hastaneyi ya muayenehaneyi seçecekti. TÜSİAD başkanlığına gene bir kadın, Ümit Boyner seçildi. Selahattin Demirtaş, BDP Genel Başkanı oldu. Asker kaçağı olduğu için hapse tıkılan Nurettin Demirtaş'ın kardeşiydi. Baba başbakan, oğul milletvekili görmüştük. Baba başbakan, torun milletvekili görmüştük. Karı koca genel başkan da görmüştük. Kardeş kardeş genel başkanı ilk defa görüyorduk. Ve donanma gene intiharla sarsıldı. Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Berk Erden, İzmir'deki lojmanında başına ateş ederek canına kıydı. Üniforması üzerindeydi. Onur intiharlarına bir yenisi eklenmişti. 20 gündür internetten alçakça yayın yapılıyordu. Eşinin bir başka albayla yasak aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ne birlikte fotoğrafları vardı, ne şahit, ne de ses kaydı. Sadece kuru iftira vardı. Kurmay Albay Berk Erden hakkında geçen sene gene internet üzerinden bir kadınla ilişkisi var diye yayın yapılmıştı. Tutmamıştı. Sonra suikastçı diye yayın yapılmıştı. Gene tutmamıştı. Bu sefer eşi üzerinden yayın yapılmış ve maalesef neticeye ulaşılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit cenaze törenine katıldı. Teröristler Habur'dan ellerini kollarını sallayarak girerken, "Subaylarımın terör örgütü kurduğu söyleniyor, milletimize şikayet ediyoruz," dedi. "Millete şikayet öyle mi?" 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Ergenekon'dan ifadeye çağrıldı. Hakkında yazılan iddianamede, Alevi köylerin ihtiyaçlarını gidermek için ordunun imkanlarını kullanmaktadır. Kendisini meşrep olarak Aleviliğe yakın hissetmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir, deniyordu. Mezhep iddianameye girmişti. Alevilik adeta delildi. Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in evi basıldı, tutuklandı. "Cemaat soruşturması açtım, başıma bunlar geldi," diyordu. 2007'de Fethullah Gülen ve İsmail Ağa cemaatlerine yönelik soruşturma açmıştı. Bu soruşturma apar topar elinden alınmış, Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal'a verilmişti. Başsavcı Cihaner'i şimdi içeri tıkan bu özel yetkili savcıydı. Orgeneral Saldıray Berk'i ifadeye çağıran savcı da aynı savcıydı. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, 40 yıl onlar bizi fişledi, şimdi biz onları fişliyoruz," dedi. Memlekette olan bitenin tarifiydi. AKP Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş ise biraz daha net izah etti. AK Parti iktidarına karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir, kanı bozuklar," dedi. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ses kaydı internete düştü. Toplumda kuşkulara meydan vermemek için Seferberlik Başkanlığındaki aramaya izin verdiğini anlatıyor. Giremezsin desen girebilirler mi? Nah girerler diyordu. Geçen ay NATO toplantısı için Brüksel'e gitmişti. Yurt dışında görevli subaylara konferans vermişti. İnternete düşen konuşması gizli gizli orada kayda alınmıştı. Tayyip Erdoğan şarkıcı açılımı yaptı. Şarkıcıları, türkücüleri, popçuları Beşiktaş'taki ofisinde topladı. Kürt açılımına destek vermelerini istedi. Katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Kayahan, Emel Sayın, Arif Sağ, Nuri Sesi Güzel, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Ferdi Tayfur, Sertab Erener, Alişan, Demet Akalın, Nüket Duru, Neşet Ertaş, Safiye Soyman, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Erol Evgin, Fatih Kısaparmak, Ferhat Göçer, Işın Karaca, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, Nihat Doğan, Kibariye filan vardı. Faydalı bir toplantı oldu. Mesela Bülent Ersoy, sanatçılara havalimanında VIP'den geçme hakkı verilmesini istedi. Neşet Ertaş, 30 senedir Türkiye'de değildim, nedir bu açılım diye sordu. Kibariye çıkışta gazetecilere konuştu. Ben anlamam anacım, çağırdılar geldim, dedi. Nihat Doğan söz alınca eski sevgilisi Seda Sayan salonu terk etti. Haftaya askere gidecek olan Alişan, başbakandan harçlık istedi. Tarkan davetliydi, katılmadı. AKP'yi reddetti filan diye yazıldı. 3 gün sonra kokainden gözaltına alındı. Şarkılı türkülü gayet eğlenceli devam ediyorduk ki, ABD Temsilciler Meclisi keyfimize limon sıktı. Ermeni soykırımı karar tasarısını kabul etti. Güya çok sert tepki gösterdik. Washington Büyükelçimiz Namık Tan'ı derhal geri çektik. Obama'nın ittirmesiyle Ermeni açılımı yapan hükümetimiz, ABD'nin soykırım kararıyla şoke olmuştu. Kendi tabanına bile izah edemez hale gelmişti. Bir rüzgar yaratıp höt zöt diyormuş gibi yapmak gerekiyordu. Başbakanımız yaptı. Kaçak çalışan Ermenileri kapının önüne koymakla tehdit etti. Ülkemde 170 bin Ermeni var, 70 bini vatandaş, 100 binini idare ediyoruz. Ülkemde tutmak zorunda değilim, gerekirse hadi bakalım memleketinize diyeceğim, dedi. Kürt açılımı yapıp Kürt Partisi'ni kapatmıştık. Ermeni açılımı yapıp Ermenileri kovuyorduk. Derken İsveç parlamentosu da soykırımı tanıdı. Stockholm Büyükelçimiz Zergün Korutürk'ü geri çektik. Yaygara ile çektik. Bundan böyle İsveç'i tanımıyoruz filan atıp tuttuk. 15 gün sonra ahalimiz unuttu. Büyükelçimiz sessiz sedasız Stockholm'e geri döndü. Stockholm elçimiz geri dönünce sayın basınımızın aklına Washington Büyükelçimiz geldi. O nerede diye bakıldı. Oho, çoktan geri dönmüştü. Elazığ'da deprem oldu. Sadece 6 şiddetindeydi ama Kovancılar ilçesine bağlı köyleri yerle bir etmişti. Bölgede inceleme yapan bakanımız 57 vatandaşımızı kaybettik dedi. Ertesi gün başbakanımız 51 vatandaşımızı kaybettik dedi. Üçüncü gün 42 vatandaşımız olduğu anlaşıldı. Alt tarafı 300 haneli 3 köyde 3 gündür kaç kişinin öldüğünü sayamıyorlardı. Ve TSK'ya balyoz indi. Hava Kuvvetleri eski komutanı İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri eski komutanı Özden Örnek gözaltına alındı. Çetin Doğan ve Engin Alan'la birlikte muvazzaf amiraller, generaller tutuklandı. Bazı gazetelere göre 70 subay gözaltına alınmıştı, bazı televizyonlara göre 50 subay tutuklanmıştı. Kimisine göre 8 şehirde baskın yapılmıştı, kimisine göre 12 şehirde evler aranmıştı. Takip edilemez haldeydi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesine e-posta geldi. Meçhul ihbarcı Mehmet Ali rumuzunu kullanmıştı. Kozmik Oda'daki aramadan sonra telaşlandılar. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kirli silahlarını toplayıp Ankara'ya getiriyorlar diyordu. Bir kamyona ait plaka veriyordu. Derhal operasyon düzenlendi. O plakalı kamyon göl başında durduruldu. Branda ile örtülü kasasından el bombaları çıktı. Haberi ilk olarak TRT verdi. Son dakika bilgisi olarak duyurdu. Seri numaraları kazınmış 900 adet el bombasının bulunduğu söylendi. Öbür televizyonlar üstüne atladı. Ergenekon cephaneliği yakalandı, yaygarası koparıldı. Halbuki TSK'ya ait el bombalarıydı. Muğla Güllük'ten getiriliyordu. Özel Kuvvetler Eğitim Komutanlığı'nındı. Seri numaraları kazınmış değildi, seri numaraları vardı. Kamyonla bomba taşınır mı? Tartışması başladı. Ya neyle taşınır? Bu sefer sivil kamyonla taşınır mı? Tartışması başladı. O uygulama da yeni değildi. Ta 1990'dan beri sivil kamyonla taşınıyordu. Bunun üzerine peki niye trenle taşınmadı? Tartışması başladı. Ki en matrağı oydu. Muğla'dan Ankara'ya tren yoktu. Aslına bakarsanız Muğla'da treni boş ver, ray bile yoktu. Hadise trajikomik bir hal almıştı. TSK'nın kamyonu, terör örgütü kamyonu olarak gösterilirken, Uşak'ta bir otomobil hatalı solladı, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi, sürücü öldü. Otomobilin bagajında cep telefonuyla patlatılmaya hazır 5 kiloluk bomba düzeneği bulundu. Sürücünün cebinden şifreli krokiler çıktı. PKK kuryesi olduğu yazıldı. Gerisini öğrenemedik. Çünkü savcılık tarafından alelacele gizlilik kararı alındı, yayın yasağı getirildi. TSK terör örgütü gibi sunuluyor, tescilli terör örgütünün bombaları kamuoyundan gizleniyordu. Dedim ya, virüs gazeteciliği yapılıyordu, bulaştırılıyordu. Mesela araştırmacı gazeteci ayaklarıyla makale döşenen biri, Ergenekon öyle örgüt ki ona üye olduğunu bilmeyenler var demişti. Aslında haklıydı. Başsavcı Cihaner'in evi basıldığında kızı Sıla'ya ait olan Garfield, Kırmızı Başlıklı Kız, Cinderella, Temel Reis, Bugs Bunny ve Alaaddin'in Sihirli Lambası gibi çizgi filmlere el konulmuştu. İddianamede deliller arasında gösterilmişti. Tembel kedi Garfield, Ergenekon'daydı, haberi yoktu. Ergenekon boşanma davalarında bile delil oluyordu. Emekli tümamiral İlker Güven, eşi Suna Hanım Güven'e boşanma davası açmıştı. Suna Hanım Güven, kocam bir bavul gizli askeri belgeyi sattı, evdeki çantalarda 5 milyon doları vardı dedi. Adamcağızı işte Ergenekon'un köstebeği diye manşet yaptılar. Halbuki donanmada iki İlker Güven vardı. Biri tuğamiraldi, biri tümamiraldi. Ergenekon'dan evi basılan emekli tuğamiral öbür İlker Güven'di. Askeri belge lafının üstüne atlamış, İlker Güvenleri karıştırmışlardı. Üstelik evinde 5 milyon doları var denilen tümamiral İlker Güven kirada oturuyordu, evi yoktu, borçları nedeniyle otomobilini bile satmıştı. Boşanma duruşmasından çıkarken gazetecilere dert yanıyor, Ergenekon moda olduğu için hanımefendinin aklına bu gelmiş herhalde diyordu. Bakın, memleketin Ergenekon ruh halini anlatmak için bir örnek daha vereyim. Balıkesir Dursun Bey de özel maden ocağında grizu patladı, 14 işçi hayatını kaybetti. Dinci televizyon kanallarında komutanların gözaltına alınmasıyla grizu patlaması arasında bağlantı kuruldu, iyi mi? Aralık ayında ifadeye çağrıldıklarında Bursa'da grizu patlamıştı, şimdi de Balıkesir'de grizu patladı, zamanlama çok manidar değil mi? Yorumları yapıldı. 18. ayrımın sonu, sayfa 207.